Ayrım 35, sayfa 376. Evet albayım, gitmeden önce birkaç kadeh konyak içmiştim. Sonra onlarla da yemekte de epeyce kaçırdım, dedim. Öfkeli bir ıslık bekliyordum. Tersine yüzü sevinçle aydınlanıverdi. Ellerini birbirine vurdu. Memnun, gümbürtülü bir sesle güldü. Çok güzel, çok güzel. Şimdi yakaladım. Şimdi arabayı çamurdan kurtaracağız. Her şey gün gibi ortada. Hepsine senin küp gibi sarhoş olduğunu, neler konuştuğunu bilmediğini söylerim. Kimseye şeref sözü vermedin değil mi? Hayır albayım, vermedim. Öyleyse her şey yolunda demektir. Sarhoşmuş derim onlara. Bir arşidükün bile başına gelmişti böyle bir iş. Kütük gibi sarhoştun. Ne konuştuğunu bilmiyordun. Hiçbir şeye kulak verip dinlememiş, sana sorulanları hep yanlış anlamıştın. Bu da çok akla yakın. Eczacıya da böyle kör kütük kahveye gittiğin için seni iyice haşladığımı söylerim. Tamam, birinci mesele de böylece yoluna konmuş olur. Beni yanlış anladı diye öfkem gittikçe artıyordu. Aslında iyi niyetli olan bu kalın kafanın ille de bana yardım etmesine sinirleniyordum. Beni çıkmazdan kurtarsın diye korkakça koluna sarıldığımı sanmıştı. Hay Allah, neden asıl üzücü olan şeyi kavrayamıyordu bir türlü. Şöyle bir toparlandım. Sayın albayım, bununla mesele benim için kapanmış olmuyor. Ben yaptığımı bundan böyle namuslu kişilerin yüzüne bakamayacağımı biliyorum. Böyle sefil, rezil bir insan olarak yaşayamam artık. Çeneni tut diye sözümü kesti. Ah bağışla, gevezeliği bırak da sakin kafayla düşüneyim. Ne yapmak gerektiğini bilirim ben. Bir acemi çaylığın vereceği akla da ihtiyacım yok. Bunun sadece seni mi ilgilendirdiğini sanıyorsun? Hayır dostum, bu sadece birinci noktaydı. Şimdi ikinci noktaya gelelim. Bu da şu demek. Yarın erkenden ortadan kaybol. Burada sana ihtiyacım yok. Böyle bir şeyin üzerinden epey bir zaman geçmeli. Bir gün bile kalamazsın burada. Yoksa budalaca sorgular, gevezelikler alır yürür. Bu da benim işime gelmez. Benim alayımdan birine ne kimse bir soru sormalı ne de şöyle bir yan gözle bakmalı. Buna gelemem. Yarından tezi yok. Caslau yedek er komutanı kadrosuna atandın. Emri kendim yazarım sana. Yarbay'a götüreceğin mektubu da veririm. Mektupta yazılanlar seni ilgilendirmez. Sen sadece ortadan toz olacaksın, o kadar. Ötesi beni ilgilendirir. Bu gemice emir erinle hazırlığını tamamla. Yarın erkenden de kimse seni görmeden sıvış buradan. Yarın öğle raporunda önemli, acele bir görevle gönderildiğin bildirilir. Kimse de bir şey sormaz, merak etmez. Sonradan kızla, babasıyla ne yaparsın beni ilgilendirmez. Berbat ettiğin işi kendin düzelt. Benim bütün tasam kışlaya bir zarar gelmemesi. Tamam, anlaştık. Yarın sabah saat 5:30'da burada, yanında olacaksın. Bütün hazırlıkların bitmiş olarak. Hala duralıyordum. Ben buraya bunun için gelmemiştim. Kaçmak istemiyordum ki. Bu bence direncimi fark etmişti. Gürleyerek tekrarladı sözlerini. Anlaşıldı mı? Baş üstüne albayım diye askerce kuru bir karşılık verdim içimden de. Bırak ihtiyar deliği, istediğini söylesin. Ben gerekeni yaparım yine, diyordum. Hadi bakalım, tamam. Yarın saat 5:30'da. Dimdik duruyordum. Bana doğru geldi. Senin gibi biri böyle budalaca işler karıştırsın ha. Aslında Caslau'dakilerin yanına isteyerek göndermiyorum seni. Bütün gençlerin arasında yine de en çok seni severdim. Elini bana uzatmakta biraz duraladığını sezdim. Bakışları yumuşamıştı. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Sana bir yardımım dokunacaksa hiç sıkılma. Söyle, seve seve yaparım. Adının kötüye çıktığını sansınlar istemem. Hiçbir isteğin yok mu? Hayır albayım, sağ olun. Daha iyi. Demek Tanrı böyle istedi. Yarın sabah 5:30'da. Baş üstüne albayım. Bir insanı son görüşüm gibi baktım ona. Biliyordum. Yeryüzünde konuştuğum son insan o olacaktı. Yarın sabah işin aslını bilen tek insan da o olacaktı. Dimdik topuklarımı vurdum birbirine. Omuzlarımı kaldırıp döndüm. Ne var ki bu ağır zekalı adam bir şeyler fark etmiş olsa gerekti. Bakışlarımda ya da yürüyüşümde kuşku uyandıran bir şeyler vardı besbelli. Tam dönmüştüm ki arkamdan emreden bir sesle bağırdı. Hofmiller, gel buraya. Hemen toparlanıp döndüm. Kaşlarını kaldırdı. Yiyecekmiş gibi süzdü beni. Sonra kızgın ama aynı zamanda yumuşak bir sesle, bak delikanlı dedi. Halin hiç hoşuma gitmiyor. Sende bir şeyler var. Bana öyle geliyor ki beni aptal yerine koyuyorsun. Kafanda bir şeyler tasarlıyorsun sen. Ama böyle eften püften bir iş için budalaca davranmana izin vermem. Tabancayla ya da başka bir şeyle. Bırakmam, anladın mı? Emredersiniz sayın albayım. Ah bırak şu emredersiniz şimdi. Gözümden bir şey kaçmaz. Sesi gittikçe yumuşuyordu. Elini uzat bana. Uzattım, sıkıca tuttu. Gözlerini gözlerime dikti. Şimdi Hofmiller, bu gece bir sevsemlik yapmayacağına şeref sözü ver bana. Yarın sabah saat 5:30'da burada olacağına namus sözü ver bana. Sonra Caslau'ya gideceğine. Bakışlarına karşı koyamadım. Namusumun üzerine söz veriyorum albayım dedim. İyi öyleyse. Biliyor musun? Bu kafayla bir çılgını yaparsın sanmıştım. Sizin gibi ateşli delikanlılara hiç güven olmaz çünkü. Her şeyi hemencik bitirivermek istersiniz. Hem de tabancayla. İleride senin de aklın başına gelecektir. Böyle şeyler çabuk örtbas edilir. Göreceksin. Hofmiller olup bitenlerin hepsi unutulacak. Hiçbir şey kalmayacak. Bütün pürüzleri düzeltirim ben. En ufak noktasına kadar. Bir daha da böyle bir aptallık yapmazsın. Hadi git şimdi. Senin gibi bir gence yazık olurdu doğrusu. Ne kadar kendi kendimize açıkça söylemekten çekinsek de verdiğimiz kararlar büyük ölçüde içinde bulunduğumuz duruma, çevreye bağlıdır. Düşüncemiz de aynı şekilde çok önceden edinilen izlenimlerin etkilerin çoğunu kendiliğinden iletiverir. Hele çocukluğundan beri askeri çekidüzen altında yetişmiş olanlar her buyruğa karşı durulamaz bir zorunlulukmuş gibi boyun eğmek güdüsünden kurtulamazlar. Böyle bir kimse üzerinde her askeri emrin akıl ermez ama isteklere gem vuran bir etkisi vardır. Görevin anlamsızlığını çok iyi bilse bile, sırtındaki üniformanın cenderesi içinde, verilen emri hiç dirençsiz, bilinçsiz yerine getirir, tıpkı bir uyur gezer gibi. 25 yılın kişiliğimi belirleyen 15'ini askeri okulda, kışlalarda geçirmiş olduğum için ben de, albaydan emir aldığımdan beri başıma buyruk düşünüp davranmaktan hemen vazgeçmiştim. Artık düşünmüyordum, ancak emirlere uyuyordum. Beynim tek bir şeye işliyordu şimdi. Saat 5:30'da yola çıkmaya hazır olacaktım. O zamana kadar da bütün hazırlıklarımı tamamlayacaktım. Hemen emir erimi uyandırdım. Acele bir emirle yarın sabah Caslau'ya gitmek zorunda olduğumuzu söyledim. Kısaca. Yanıma alacaklarımı da onunla birlikte tek tek sarıp sarmalamaya koyuldum. Güç bela hazırlığımızı bitirdik. Emre uygun olarak saat tam 5:30'da resmi yazışmaları almak üzere albayın odasındaydım. Albayın emrettiği gibi de kimse fark etmeden sessizce kışladan ayrıldım. İsteklerimin bu büyülenmişçesine uyuşukluğu kışla çevresinde bulunduğum, görevimi daha tamamlamamış olduğum sürece devam etti elbette. Trenin ilk sarsıntısıyla uyuşukluğum da yok oluverdi. Atılan bir merminin hava basıncıyla savrulan biri, sendeleyerek yerinden doğrulup yaralanmadığını fark edince nasıl şaşarsa ben de şiddetle irkildim. İlk şaşkınlığım şu oldu, hala yaşıyordum. İkinci şaşkınlığım yol almakta olan bir trendeydim. Alışılageldiğim günlük yaşantımdan koparılmıştım. Hatırlamaya başlayınca da düşünceler korkunç bir hızla birbirini kovaladı. Canıma kıymak istemiştim. Biri elimden tabancayı çekip almıştı. Albay her şeyi yoluna koyacağını söylemişti. Evet ama bunlar sadece... Şaşkınlıkla kafamı toparlamıştım birden. Alayın şerefine, subay olarak da benim adıma leke sürülmemesiyle ilgili şeylerdi. Arkadaşlar belki de şu sırada albayın karşısında duruyor, olay üzerine tek bir laf etmeyeceklerine, namusları, şerefleri üzerine yemin ediyorlardı. Gel gelelim hiçbir buyruk kafalarındaki düşünceye söz geçiremezdi elbette. Korkakça buradan sıvıştığımı hepsi de anlamıştı kuşkusuz. Eczacı da kendisine yutturulanlara önce inanmış görünecekti ama ya Edith, babası, ötekiler... Onlara kim haber verecek, olup bitenleri kim anlatacak? Sabahın 7'si, şimdi Edith uyanmıştır. İlk düşüncesi ben olurum. Belki de şimdi terastan, ah şu teras, parmaklıkları hatırlayınca neden ürperiyorum hep. Dürbünüyle talim yerini gözlüyordur. Bizim birliğin at sürdüğünü görüyor ama içlerinde birinin eksikliğini fark etmiyordur, bilmiyordu. Öğleden sonra beklemeye başlar, ben gelmem, kimse de ona bir şey söylememiştir. Ona tek bir satır bile yazmadım. Bunun üzerine ona telefon edecekler. Görevle başka yere gönderildiğimi bildirecekler. Edith de bundan bir şey anlamayacak, kavrayamayacak bir türlü. Ya da daha korkuncu ne olduğunu anlayacak, hemen anlayacak. Sonra da Doktor Condor'un parlayan, gözlük camlarının arkasından kötü kötü bakan gözlerini görüyorum. Bu korkunç bir suç, büyük bir cinayet olur diye haykırışını duyuyorum. Başka bir görüntü karışıyor birden. Edith'in bir tarihte yaptığı gibi koltuğundan güçlükle doğrulduğunu, taraçanın parmaklarına atıldığını... Bakışlarında da o korkunç uçurumu, kendini öldürme düşüncesini görüyorum. Bir şeyler yapmalıyım hemen. İstasyona iner inmez ona telgraf çekmeliyim. Bir şeyler söylemeliyim. Umutsuzluğa kapılıp bir daha onarılamaz bir şey yapmasını önlemeliyim. Doktor Condor düzeltilmeyecek bir davranışta bulunmamı söylemişti. Kötü bir şey olursa da hemen ona haber vermeliydim. Elimi vicdanıma koyup söz vermiştim. Şeref sözü vermiştim ona. Bereket Viyana'da 2 saat boş vaktim olacak. Tren öğle üzeri yeniden yola koyulacak. Belki Kondor'u bulabilirim. Onu bulmalıyım muhakkak. Viyana'ya varır varmaz eşyamı emir erime veriyorum. Bunlarla hemen Kuzeybatı istasyonuna gitsin, beni orada beklesin diye. Sonra bir arabaya atlayıp çılgın gibi Doktor Kondor'a giderken yolda da dua ediyorum bir yandan. Oysa pek dindar değilimdir. Tanrım onu evinde bulayım, evinde bulayım. Bir tek ona anlatabilirim ancak, bir tek o anlayabilir, o yardım edebilir bana. Başında alacalı tülbentiyle ayaklarını sürüyerekten hizmetçi kadın çıktı yine karşıma. Doktor bey evde yokmuş. Bekleyebilir miyim? Öğleye kadar gelmez ki. Nerede olduğunu biliyor musunuz acaba? Nereden bileyim? O hasta senin, bu hasta benim, dolaşır durur. Hiç değilse doktorun sayın eşiyle görüşebilir miyim? Hizmetçi omuzlarını silkerek bir sorayım diyerek içeri giriyor. Bekliyorum. Yine o odada, o günkü gibi bekleyiş. Çok şükür yan odadan yine sürüklenen adımlar. Kapı ürkekçe açılıyor. Tıpkı o günkü gibi sanki hafif bir hava akımı itiyor kapıyı. Ne var ki bu defa sesi içten yumuşak. Sizsiniz değil mi Teğmen? Yine önceki gibi kör kadının önünden sersemce eğilerek evet benim diyorum. Ah kocam pek üzülecek biliyorum. Çok canı sıkılacak. Umarım beklersiniz. En geç saat 1'de burada olur. Hayır ne yazık ki bekleyemem. Yalnız çok da önemliydi. Acaba hastalardan birini telefonla bulamaz mıydık? Kadıncağız için çekiyor. Hayır korkarım bu imkansız. Nerede olduğunu bilmiyorum. Sonra biliyor musunuz hastalarının hiçbirinde telefon yok. Ama belki ben yaklaşıyor. Birden bir ürkeklik geçiveriyor yüzünden. Soluk gibi. Bir şey söylemek istiyor ama görüyorum. Utanıyor. Sonunda konuşabiliyor. Ben çok acele önemli olduğunu sezmiştim. Mümkün olsaydı nerede bulabileceğinizi söylerdim size. Yalnız döner dönmez ben de söyleyebilirim kendisine. Yine Kekesfelvaların kızıyla ilgili bir şey sanırım. Her zaman çok iyi davranıyorsunuz o kıza karşı. İsterseniz söyleyeceklerinizi kocama iletebilirim. Belki saçma ama kadının kör gözlerine bakmaya korktum. Neden bilmem ama sanki kadın her şeyi biliyormuş. Her şeyi sezmiş gibi geldi bana. Bu yüzden utanıyorum. Kırık dökük sözler dökülüyor ağzımdan sadece. Kekeliyorum. Çok iyisiniz Bayan Kondor. Sizi zahmete sokmak istemem. İzin verirseniz önemli olan birkaç noktayı bir iki satırla yazarım. Doktor saat 2'den önce muhakkak gelir değil mi? Çünkü tren 2'yi biraz geçe kalkıyor. Doktor oraya hemen gitmeli. Gitmesi şart. İnanın bana. İşi büyüttüğümü sanmayın. Kuşkulandığını seziyorum. Yine yaklaşıyor. Beni yatıştırmak isteyen elin hareketini görüyorum. Siz söylerseniz elbette inanırım. Merak etmeyin. Elinden geleni yapar. Ona birkaç satır yazabilir miyim? Odada her şeyin yerini bilen birinin güveniyle önümden yürüyor. Duygulu parmaklarıyla yazı masasını günde belki 20 kez düzeltmiş olmalı. Çünkü gözleri gören biri gibi sol çekmeceden çekip çıkardığı 3-4 yaprak kağıdı tam önümdeki altlığın üzerine koyuyor. Yine yerini göstererek kalemle mürekkep de şurada diyor. Bir çırpıda 5 sayfa yazıyorum. Doktor Kondor'a yalvarıyorum. Hemen oraya gitmesini hemen. Bu kelimenin altına 3 kere çiziyorum. Her şeyi en açık biçimiyle anlatıyorum ona. Artık dayanamamıştım. Nişanlandığımızı arkadaşlarımın önünde yalanlamıştım. Bütün suçumun başkalarından çekilmek, arkadaşlarımın gezeliklerinden, dedikodularından zavallıca bir korku duymak olduğunu, bütün zayıflığımın bu olduğunu bir tek kendisi fark etmişti ta başından beri. Kendimi cezalandırıp canıma kıymak istediğimi, albayın bundan zorla kurtardığını da saklamıyorum. Yalnız bugüne kadar hep kendimi düşünmüştüm. Kendimle birlikte bir suçsuzu da sürüklediğimi ancak şimdi fark ediyordum. Bu yüzden Doktor Kondor hemen oraya gitmeliydi. Bunun ne kadar önemli olduğunu o anlardı muhakkak. Hemen kelimesinin altını yine çiziyorum. Ona bütün gerçeği söylemeliydi. Olduğu gibi bütün gerçeği. Allayıp pullamamalıydı hiçbir şeyi. Beni olduğumdan iyi, suçsuz biri gibi göstermemeliydi. Edith buna rağmen benim güçsüzlüğümü bağışlarsa, nişanı artık daha da kutsal sayacaktım. Gerçekten ancak şimdi bir nişan benim için kutsal olurdu. Edith izin verirse birlikte İsviçre'ye giderdik. Ordudan ayrılırdım. İster iyileşsin ister iyileşmesin onun yanında kalırdım. Yalanımı ödekliğimi onarmak için her şeyi yapmaya hazırdım. Benim için tek bir şeyin değeri vardı bundan böyle. Kendisini değil sadece ötekileri aldatmış olduğumu ispatlamak. Doktor ona her şeyi olduğu gibi apaçık söylemeliydi. Çünkü ona nasıl bağlı olduğumu, bütün insanlardan, arkadaşlarımdan, ordudan daha çok ona bağlı olduğumu ancak şimdi anlamıştım. Ancak o cezalandırabilirdi beni. Ancak o bağışlayabilirdi. Beni bağışlaması ancak onun elindeydi. Doktor Kondor lütfen ölüm kalım meselesiydi bu. Her şeyi olduğu gibi bırakıp hemen öğle treniyle oraya gitmeliydi. Saat tam 4:30'da her zaman beni beklediği saatte orada olmalıydı. Doktor Kondor'dan en son ricamdı bu. Bir kerecik bana daha yardım etmeli. Hemen sık sık tekrarladığım bu sözün altını 4 kere çiziyorum. Gitmeliydi. Yoksa iş işten geçerdi. Kalemi masaya bıraktığımda önümde ilk kez kesin bir karar vermiş olduğumu açıkça görüyordum. Ancak yazarken doğrunun ne olduğunu anlamıştım. Beni kurtaran albaya ilk kez şükran duyuyordum. Bundan sonra tek bir insana, beni seven insana bağlı kalacağımı biliyordum. Bütün varlığımla ona bağlı kalacaktım. Kör kadının yanı başımda kas katı kesilmiş durduğunu o zaman fark ettim. Yine o saçma duyguya kapılıp kadının mektuptaki her sıkıntıları okuduğunu, bana ait her şeyi öğrenmiş olduğunu sandım. Hemen ayağa fırladım. kabalığımı bağışlayın, sizi unutmuşum. Kocanıza her şeyi anlatmam gerekiyordu. Çok önemliydi. Kadın gülümsedi. Biraz ayakta durmaktan ne çıkar? Asıl önemli olan öbürü. Kocam istediğiniz her şeyi yapacaktır. Hiç kuşkunuz olmasın. Hemen sezmiştim zaten. Sesinin her titreyişini tanırım. Sizi herkesten çok sevdiğini anlamıştım. Üzmeyin kendinizi. Emin olun her şey düzelecek. İçimden gelen bir umutla inşallah dedim. Körlerde geleceği görme yeteneği olduğunu söylemezler miydi? Başımı kaldırıp baktığımda saçları kırlaşmış, ağzı yamulmuş, kör gözleri acıdan parlamış bu kadını ilk gördüğümde neden çirkin bulduğumu anlayamadım. Çünkü yüzü sevgiyle, insanlara karşı sıcacık duygularla pırıl pırıldı. Bana öyle geliyordu ki ömür boyu sadece karanlığı yansıtacak bu gözler, gerçekleri dünyayı aydınlık, pırıl pırıl gören gözlerden daha iyi biliyordu. Hastalıktan yeni kurtulmuş bir insanın rahatlığıyla ayrıldım. Feleğin sillesini yemiş, toplum dışı bırakılmış bir başka birine yeniden bütün ömrüm boyunca bağlanmış olmam bana büyük bir fedakarlık gibi görünmüyordu. Hayır, sağlamları, kendine güvenenleri, gururluları, neşelileri, sevinçleri, olanları sevmenin anlamı yoktu. Onların ihtiyacı yoktu buna. Bu gibiler sevgiyi sanki kendilerine ödenmesi gereken bir borçmuş gibi yukarıdan bakarak umursamaz bir hale kabul ederler. Bir insanın kendisini vermesi onlar için gelişi güzel bir olay. Saçlarına taktıkları bir süs, kollarına geçirdikleri bir bileziktir sanki. Varoluşlarının tek anlamı mutluluğu değildir. Ancak kaderin tokadını yemiş, kendine güvenlerini yitirmiş, hor görülmüş, çirkin yaratılmış olanlara sevgi gerçek bir destek olur. Böylelerine kendini adayan kimse kaderin onlardan almış olduğu şeyi de onlara bağışlamış olur. Yalnız böyleleri bilir sevmeyi, sevilmeyi, şükran duygularıyla, alçak gönüllülükle sevmek gerektiğini ancak onlar bilir. Emir erim istasyonda sabırla bekliyordu beni. Gel diyorum gülümseyerek. Birden garip bir rahatlama duyuyorum içimde. O güne kadar tanımadığım bir rahatlama bu. Sonunda en doğru olanı yapmıştım. Kendimi kurtarmıştım. Bir başka insanı da kurtarmıştım. Son geceki budalaca ödlekliğimden de pişmanlık duymuyorum artık. Böyle olduğu daha iyi diyorum kendi kendime. Böyle olduğu daha iyi. Bana güvenenler benim ne bir kahraman, ne bir aziz, ne de zavallı hasta bir yavruyu yüceltecek, gökten inmiş bir tanrı olmadığımı biliyorlar artık. Şimdi onun sevgisini kabul etmem bir fedakarlık değil artık. Hayır, şimdi ondan özür dileme sırası bende. Böylesi daha iyi. İçimde hiç böylesine bir güven duymamıştım. Yalnız bir ara korkunun gizli soluğu eser gibi oluverdi. Lundenburg istasyonunda şişmanca bir adam kompartımana dalıp da soluk soluğa kendini koltuğa bırakarak "Çok şükür yetişebildim. 6 dakika gecikmesi olmasaydı treni kaçıracaktım." deyince ürperiverdim. Ya Doktor Kondor öğle üzeri eve gelmemişse ya da geç gelip öğleden sonraki treni yetişememişse o zaman her şey boşunaydı. Edith boşuna bekleyecek, bekleyecekti. Terasın o korkunç görüntüsü şimşek gibi geldi gözümün önüne. Edith'in elleriyle parmaklar sarılıp aşağıya bakışı, iyice aşağıya eğilmişti bile. Hayır hayır, Edith ne kadar pişmanlık duyduğumu öğrenmeliydi. Zamanında öğrenmeliydi. Umutsuzluğa kapılıp da o korkunç şey olmadan öğrenmeliydi. En iyisi ilk istasyondan onu rahatlatacak birkaç kelimelik bir telgraf çekerim. Doktor Kondor zamanında onu haberdar edememişse telgraf çekmem iyi olur. Ayrım sonu sayfa 386.